Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Hocam İslam'ın kaynaklarını, ana hüküm kaynaklarını konuşuyorduk. Kitabı, sünneti, en son icmağı konuştuk. Kıyas var. Bugün kıyası inşallah konuşalım. Yani kıyas nedirden başlayabiliriz? Önce kıyası hakikaten hani bu tür İslam ıstılahları, değil mi? Terminoloji, ıstılah, bunlar konusunda genelde bir bilgi azlığı da var. Yani kıyasın ne olduğundan başlayalım. Nasıl bir kaynak oluşturuyor? Oradan devam edelim isterseniz.
Müsaade ederseniz ben şunu teklif edeyim. Şimdi her programımız farklı bir bölüm gibi duruyor. Bu kaynaklar kelimesine bir daha girelim isterseniz.
Ha, buyurun.
Böyle bir müphem başlangıç gibi olmasın.
Doğru.
Yani İslam'ın kaynakları
dediğimizde,
dediğimizde ne
anlaşılmalı?
Mesela kitap diyoruz. Bu kitap yani nasıl bir kitap anlıyoruz?
Evet. Çok sanki ben edersin. Biliniyormuş gibi anlatmış
Yok,
oldum ama haklısınız.
Birkaç programda zikrettik ama bu
haklısın.
Müstakil dinleniyor.
Doğru.
Şimdi
müstakil
bir saatlik evet. Bir program oluyor. Şimdi üstadım İslam'ın kaynakları dediğimizde bir insanın Müslüman olarak yeryüzünde yaşaması için elindeki bilgi kaynakları demek.
Evet.
Çünkü Müslümanlık böyle bir tahmin üzerinden ya da işte gelişen örf üzerinden, kültür üzerinden yaşanmıyor. Bir kaynak var. İlk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hıra Dağı'nda inen ayette başladı bu. Kıyamete kadar bütün Müslümanlar bu kaynak üzerinden yaşayacak.
Yani her ölçünün bir kaynağı var.
Kaynağı, her söz. Mesela en basit örnek, namazda rükû yapıyoruz.
Evet.
Bu bir kaynak bilgiden geliyor. Bu Kur'an rükû yapın diyor.
Herkes kendi kafasından yapmıyor.
Ha, yok. Aksi takdirde din birliği, ibadet birliği, itikat birliği olamaz.
Evet.
Niye kaynaklar diye bir kaynağı bütün Müslümanlar için muteber tek ölçü haline getirmek istiyoruz? Aksi takdirde Müslümanlık diye bir kültür olur ama tek çeşit ibadet yapan bir din halkı ortaya çıkmaz.
Evet, önemli.
Bu
önemli,
açıdan evet. Kaynaklar dediğimizde bunların dışına taşamayız demek istiyoruz.
Evet.
Taşarsak din olmaz o.
Yani ölçü arayan bu kaynaklara başvuracak.
Veya biraz daha biz bunu vatandaş düzeyine indirelim. Yani biz mesela başımızda bir musibet var, bir sıkıntı var, bir şey öğrenmek istiyoruz. İşte Müftü Efendi'ye gidiyoruz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben şunu yaptım. Bu doğru mu?
Şöyle bir problemim var.
Nasıl yapacağım diyoruz. O da işte o günkü borsaya bakıp bize bilgi vermiyor mesela.
Evet.
Ne yapıyor? Kaynaklardan edindiği bilgiyi bize aktarıyor. Hmm. İslam'ın kaynakları dediğimiz
ne diyor,
zaman
kitaba bakayım diyor mesela eskiden
tabii,
söylenirdi yani.
Kitaba uydurmak diyor mesela.
Veya
yani,
kitaba uydurmak diyor.
Yani elimizde bir kitabımız var. Kitap deyince Kur'an'ı kastediyoruz. Yani Müslüman'ın elinde bir Kur'an var.
Ya kitaba uydurmak isterseniz orayı biraz açın. Çünkü onun içinde biraz şey de var. Yani aslında uygun olmayanı uydurmak gibi. Ama kitap esas.
Esas kitap kültürü var. Yani
evet.
Elimizde bir kitap var.
Kitaba, ona uyuması lazım mutlaka.
Kitaba uymayan şey olmuyor.
Olmuyor.
Olmuyor yani.
Evet.
Ya kitaba uyar ya da yok demek
evet.
Oluyor. Bu kitaba uyduralım demek. Yani eğri taraflarını düzeltelim bunun hileyle de olsa.
Evet. Doğru anlaşılması budur yani. Evet.
Tabii doğru anlaşılması gereken bu.
Evet.
Elimizde kitap var. Bununla Kur'an demek istiyoruz.
Evet.
Elimizde sünnet var. Yani Peygamber Efendimiz'in hadisleri genel olarak demek
evet.
istiyoruz. Bir de önceki dersimizde icma var demiştik.
Evet.
İcma da bir zaman dilimindeki bütün alimlerin, müçtehitlerin söz birliği yapması
evet.
bir konuda diyoruz.
Yani gene de şöyle mi? Yani kitap ve sünnet asli kaynaklar.
Bir Kur'an.
kitap. Evet, yani Kur'an ve sünnet asli kaynaklar. İcma mesela gene Kur'an'a ve sünnete bağlı olarak, onları hani referans göstererek icma yapılıyor.
Şöyle de diyebiliriz, Müslümanın aslı hayatı Kur'an.
Kur'an'dır.
Evet. Kur'an her şey.
Evet.
Hadisler, yani sünnet, Kur'an'ın kolay anlaşılmasına yardım eden ikinci öge.
Evet.
İcma dediğimiz zaman alimlerin bir şeyde söz birliği etmesi, bu anlaşılırlığı biraz daha perçinleme demek.
Evet.
Perçinleme demek. Ve bugün konuşacağımız kıyas.
Kıyas var. Evet.
Kıyas benzeterek ölçmek demek. Ölçmek demek. Mesela işte sağ elin eldiveni, elimize eldiven aldık kabul edelim. Sol elimizinki nasıl olsun, sağ eldekine kıyas ederek yapıyoruz bunu. Sağ eldeki eldivenin aynısıdır sol el diyoruz.
Evet.
Mesela bir elimizi uzatalım. Bu elimizde 5 tane parmak var. Öbür elimiz nasıldır sorusunda bunda da 5 parmak var deriz.
Evet.
Nereden biliyorsun? Sağ ele kıyas ettim.
Evet.
Benzettim. Evet. Ölçtüm demek. Yani sağ el sol elin aynısıdır. Sol elde sağ elin aynısıdır. Bunu kıyasla söylüyorum. Yani sağ elimi sol elimi
kıyasla en önemli unsur benzemek.
Temel ölçüde benzemek.
Evet.
Temel ölçüde benzemek. Evet. Mesela sağ elle sol el nerede benziyor? Parmakları üst üste koyduğumda aynı oluyor.
Evet.
Sağ el sol ele kıyas ediliyor.
Evet.
Diyoruz. Şimdi bu çok önemli bir mesele ama bundan önce şunu söylememiz lazım. Şimdi Kur'an, sünnet, icma ve şimdi kıyas.
Evet.
Bunlar Bismillahirrahmanirrahim diye Kur'an öğrenmeye başlayanın hemen kullanacağı kaynaklar değil. İlim adamlarına öncelikle hitap ediyor.
Evet.
Yani bizim gibi sadece işte Arapça öğrenmiş vesaireler, ilmuhal düzeyinde kalırız biz. Yani özü bize aktarılmış bilgileri biz kullanabiliyoruz. Şimdi kıyası alim kullanır.
Evet.
Müslüman kullanamaz. Alemin de müştehidi kullanır.
Kaynak olarak.
Kaynak olarak.
Evet.
Biz sadece bunu kıyas yapıldığını onun ağzından öğreniriz.
Evet. Yani bu kıyasla varılan bir hükümdür. Bilgisini hükümdür. Biz öğreniriz ama kıyası biz yapmayız.
Yapmayız derken suçtur, yapan vebale girer manasında değil. Bu bir
yetenek.
Meslek, yetenekten
bir birikim.
Birikim, büyük bir birikim.
Evet.
Yani sağ el ve sol el kıyas edildiğinde, sağ el sol el gibidir dendiğinde, böyle bir kıyas yapıldığında, iki eli de binlerce, milyonlarca defa gördüğümüz için bunu söylüyoruz.
Evet.
Bir müştehit de Kur'an'ın ayetlerini, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hadisi şeriflerini böyle milyonlarca defa gördüğü iki eli gibi zihninde yuvarlayabildiği için, anlayabildiği için, karşılaştırabildiği için kıyas yapabiliyor. Yoksa evet, her orada, Müslüman
evet.
bir vatandaşlık hakkı olarak kıyas yapıyor diye bir şey yok ortada.
Evet.
Hatta bizim gibi böyle işte 5-10 sayfa kitap okuduğu için talebelik düzeyine bir miktar mesafe kat etmiş birilerinin de yapacağı bir şey değil bu.
Evet, estağfurullah.
Yani yok, hakikat bu hocam. Yani bu müştehitlerin...
Müştehit kelimesini kullandınız. Müştehit yani, kelimesi de bir yeni bir kelime. Dinleyicilerimiz açısından
inşallah
ya
ona da
konuştuğumuz mevzu açısından. Ama kıyasta konuşmamız lazım onu. Yani müştehit
tabii,
yaptığı
tabii.
için bunu...
Bunu müştehit
yani,
yapacak.
Evet yani...
Müştehit kim?
Nasıl bir adam müştehit yani?
Müştehit...
Evet...
Kur'an ve hadis ilmiyle yoğrulmuş alim demek.
Evet.
Ebu Hanife bir müştehit.
Müştehittir,
işte.
Evet.
Bu 100 tane, 200 tane ayet bilmek ya da işte hafız olmak demek değil. Yani hafız ama mesela bir ayet hakkında ne kadar hadis-i şerif var onu biliyor. Ayeti açıklayan. Kur'an-ı Kerim 6000 küsür ayet. Bir ayetin 5900 ayetle bağlantısını bilebiliyor
Biliyor.
Olması lazım.
Evet, evet.
Yani deyim yerindeyse sadece benzetmek için söylüyorum. Uzaydan bir şehire bakan gibi kuş bakışı görecek Kur'an'ı ve sünneti.
Yani bu mesela oradan yola çıkarsak diyelim bir ayet hakkında 5900 ayetin alakasını biliyor. Neden bilmesi lazım?
Çünkü Kur'an-ı Kerim
ya da şu ayetle ilgili peygamberimizin bütün sözlerini biliyor.
Binlerce hadisi biliyor,
biliyor olması lazım. Neden?
Neden? Şundan dolayı. Çünkü Kur'an bir bütün olarak Müslümana ilim veriyor. Filanca 17. ayet tek başına ayet olarak yetmiyor.
Evet.
Bütün ayetlerin içinde bir bütün o.
Bağlantıları var. Ayetlerin
yukarısıyla, aşağısıyla, diğerleriyle bağlantısı var.
Belki birinci ayetin diyelim işte 2000. ayetle bağlantısı.
Bağlantısı var.
Evet.
Aynı zamanda o hadisi şerifler, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği açıklamalar oluyor. Evet. Bazı ayetlerle ilgili. Eğer bunu bilmiyorsa bir müştehit, peygamber dururken kendisi konuşan bir adam durumuna geliyor bu sefer. Evet. Yani peygamberin sustuğu ve birisinin konuştuğu bir yerde ilim olmaz ki.
Evet.
Peygamber aleyhisselam artı bir ayet hakkında kendinden önceki müştehitlerin içtihatları, kanaatlerini de biliyor olması lazım ki, yani diyorlar ya Amerika'yı yeniden keşfetmek, böyle bir hataya düşmüş olmasın.
Evet. Nasıl anlaşılmış?
Önceleri nasıl anlamış?
Evet.
Yani bir müştehidin anladığı kesinlikle sondur diye bir şey yok.
Evet.
Yani belki onu da konuşacağız. Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir ayet hakkında bir kanaat kullandı, içtihat yaptı. Tamam, bitti, bir daha kimse konuşamaz demiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşursa bir daha kimse konuşamaz.
Evet.
Onun dışında müştehitler kıyamete kadar konuşurlar. Ama bu konuşmanın bir ölçüsü var, standardı var. Mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh konuştu. Ben bu böyle anladım, bu böyledir dedi. En yakın kendi eliyle yetiştirdiği talebesi Ebu Yusuf, ben öyle düşünmüyorum.
Düşünmüyorum.
Dedi. Bunu da ne Ebu Hanife ayıpladı, ne çevresindeki alimler ayıpladı.
Evet.
Tam aksine Ebu Hanife'nin göğsü kabardı. Yetiştirdiğim talebem benimden daha iyi düşünüyor diye. Çünkü gaye bir tez hazırlayıp bundan maaş almak değil ki.
Evet.
Gaye Allah'ın dinini daha iyi anlamak, anladım, daha çok hizmet etmek.
Evet, evet.
Bu 3 kişi olursa, 5 kişi olursa, 10 kişi olursa anlayanlar, hizmet artıyor. Bunu evet, da Ebu Hanife gibilerin göğsü kabarıyor bundan.
Evet.
Dolayısıyla kendi sağlıklarında talebelerinin onlardan iyi anlamasından mutlu oldular.
Evet.
Şükrettiler Allah'a yani.
Benim kafa talebim yordu çünkü o talebeler de, değil mi? Tefekkür etti.
Yani
tefakkuh etti.
Derler ki hocam, insanı iki kişi kıskanmazmış.
Kim
hocası ya? Ve babası.
Evet, çok doğru.
Çünkü hoca da baba da nasıl olsa sevap da mutluluk da ona döneceği hadi için mesela
sadakayı
baba
sadakayı cariye oluyor.
Yani yok, dünyevi şey açısından.
Hadi, evet.
Dünyevi olarak da
bu bunun oğlu, bu bunun talebesi.
Yani evlat ne kadar büyürse büyüsün, talebe ne kadar büyürse büyüsün, ana kaynağa dönüldüğü için, doğru, babaya ve hocaya dönüldüğü için.
Bir
tabii
şey
dünyevi
var,
de bir şey, evet, var. Müştehitler de hiç rahatsız olmadılar talebelerinin kendilerinden farklı düşünmesinden.
Evet.
Üstelik Ebu Hanife'de anlatılır rahmetullahi aleyh. Yani siz ne diyorsunuz diye teşvik edermiş.
Evet.
Yani aman farklı bir şey düşünsünler de onu da öğreneyim diye. İlim bu zaten.
Evet.
İlim bu. Hele Kur'an ilmi tam bu.
Evet.
Ama şüphesiz Allah-u Teala'nın Kur'an'ında çok açık anlaşılacak bir ayetini biz böyle anlayalım deme değil bu.
Evet.
Yani anlamanın da bir usulü, yordamı, mantığı var. Yani Allah'ın kitabı hakkında insanlar müştehit değil. Ne olursa olsun, kim o sahabe olsun, ne olursa olsun Kur'an hakkında ileri geri konuşulmaz ki.
Evet.
Çünkü hadis-i şerif ne diyor? Yani Kur'an'ı zevkine göre yorumlayan hazırlansın diyor.
Cehenneme
hazırlansın. Yani
evet,
bundan büyük cinayet olmaz ki Allah'ın sağ gösterdiğini sol diye anlatmak.
Evet, evet.
Veyahut da üç dediğini beş demek.
Hocam ama şöyle bir soru sorsam. Yani diyelim Kur'an ve sünnet bize yeter. Yani icmaya, kıyasa gerek yok tarzında bir şey söylenebilir mi?
Söylenir. Çok doğrudur. Ama bir şartım var. Güneş de durmuş olacak. Hayat ilerlemeyecek.
Evet, değil mi?
Hayat ilerlemeyecek.
Evet. Yani
siz bunu ne zaman söylediniz? Çarşamba günü saat 14'te.
Evet.
Yeryüzünde çarşamba günü saat 15 olmayacaksa Kur'an ve sünnet bize yeter.
Evet. O nasıl ihtimal dışıysa diyorsunuz.
Yani. Evet. Hayat yenileniyor. Evet, yenileniyor. Her gün yeni. Biz zannediyoruz ki, ya da insanların belki bir kısmı zannediyor ki, modern çağ geldi de işte cep telefonu icat edilince her şey yenileniyor. Öyle değil canım. Medine'ye geldiğinde ashab-ı kiram Mekke'ye göre yepyeni durumlarla karşılaştılar. Tabii. 5 sene sonra onlar eskimiş oldu, yeni şeyler çıktı. Evet. Hayat her doğan güneşle beraber yenileniyor. Ve bu yenilenme insan sayısı kadar büyük bir seçenekle artıyor.
Evet.
Yani ağaçlar büyüyor.
O zaman hep yeniden anlamak gerekiyor.
Ya işte kıyas da buradan kaynaklanıyor zaten.
Evet.
Ya diyeceğiz ki bizim gözümüzde hayat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün bitti zaten. Ondan sonra canlı manlı kabul etmiyoruz. Ondan sonra din yok diyeceğiz. Dolayısıyla o gün Kur'an nasılsa öyle devam edecek. Biz de hiç ilerlemiyoruz ama hayat öyle durdu olacak. Böyle bir yani gülünç denecek düzeyde bir iddia olur. Böyle bir şey olmaz. Hayat yenileniyor. Kur'an bunu eskiyen ölçüleriyle cevaplandırıyor. Karşımıza tahrif edilmiş Hristiyanlık çıkar o zaman.
Evet.
Yahudilik çıkar. Nedir Yahudiliğin aslı? Musa Aleyhisselam'ın getirdiği Tevrat'ı aldılar. Buna Musa Aleyhisselam'ın açıklamalarını muhafaza etmediler. 20 sene, 30 sene sonra Musa Aleyhisselam'dan 40 sene sonra hayat yenilendi. Başka yerlerden göçler geldi. Onlar başka yerlere göçe gittiler. Tevrat ortada kaldı deyim yerindeyse.
Evet.
Bunun üzerine ne yaptılar? Din adamları olarak biz Yahudileri ortada bırakmayalım dediler. Peygamber gibi konuştuğunu kabul etti din adamları.
Din adamları.
İşte Kur'an-ı Kerim ne diyor? İttekazu ehbarum ve ruhbanum erbaben min dunillah. Bu sefer
Tanrı edindiler.
Niye Tanrı edindi oluyor ruhbanlarını, din adamlarını niye Tanrı ediniyorlar? Çünkü Tevrat geçen asırda kaldı.
Evet.
Bu asırda ya diyecekler ki bizim dinimiz geçen asrın diniydi. Bir dindar olarak bunu söyleyemiyorlar. Ne demişti Musa Aleyhisselam bu konuda? Onlar muhafaza edilmemiş. Enes İbni Malikleri yok.
Evet,
Ebu Hureyre'leri yok.
Evet, evet.
O muhafaza edilmemiş. Bu sefer ne oldu? Oturdu, düşündü. Bu böyledir, uygundur dedi.
Evet.
Kendi kendine din adamları uydurdular. İnsanlar da Musa Aleyhisselam'a inanır gibi, Tevrat ayetine inanır gibi hahamlara inandılar.
Evet.
Hahamlara inandınca
onların Allah'ta, helal dediğini helal, haram dediğini
hahamlar haram. Da baktı ki insanlar hiç itiraz etmiyorlar.
Evet.
Herkes evet diyor. Herkesin evet dediği bir yerde bir tür Rableşti, ilahlaştılar.
Evet, evet.
Bu ellerindeki kitabın üzerinden bir kıyas yapılamayışından kaynaklandı.
Evet.
Bizim için elhamdülillah böyle bir şey olmadı, olmayacak. Neden? Çünkü Allah kitabını gönderdi, en temel kuralları koydu bu kitap.
Evet.
Ama ayrıntıları koymadı. Mesela namaz kılmanın ayrıntısını koymadı. Onlarca ayet namazı emretti. Nasıl sorusunun cevabını vermedi ama.
Evet.
Peygamber'e bakın diyor.
Evet.
وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Sizi ne veriyorsa peygamber onu alacaksınız evet. diyor. Peygamberi izlemeye mecbur etti Kur'an.
Evet.
Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi sağlığında binlerce açıklama yaparak, binlerce ama 1, 2, 3, 5 değil.
Evet.
İşte Buhari'de 4000 tane var mesela.
Hem sözleriyle hem hayatıyla.
Eylemleriyle tabii.
Bazen susarak gördüğüne.
Her türlü tepkiyle.
Evet.
Sözlü, elle, susarak, kaşlarını çatarak her türlü tepkiyle Kur'an'ı açıkladı Peygamber
evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Sallallahu
dolayısıyla Kur'an belki 1000 tane temel prensip koymuştu.
Evet.
Belki de 3000 ayrıntıya girilirse temel prensip koydu. Bu prensiplerin en prensibi Resulullah'a bakın prensibiydi.
Evet.
Sallallahu aleyhi ve sellem. En temel prensip o zaten.
Tabii.
Çünkü içinizden bir muallim gönderdik size diyor Kur'an-ı Kerim.
Evet.
İçinizden gönderdik. İnsanlar Kur'an'dan aldılar, ashab-ı kiram tabi, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i aldılar. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra da hayat çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Rengarenk devam etti hem de.
Evet.
Yani hiç ashab-ı kiramın bir asır yaşadı kabul ediyoruz ashab-ı kiramı. Akıllarına hayallerine gelmeyecek şeyler karşılarına çıktı. İşte Pers İmparatorluğu'nu gördüler. Bizans'ı gördüler, farklı hayat gördüler. işte kar yağan yer gördüler vesaire neyse, çok renkli bir hayatla evet. karşılaştılar. Bu eğer sadece Kur'an'la, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle daraltılmış olsa yine tıkanacaktı İslam. Yine Tevrat için söz konusu olan sıkıntı söz konusu olabilirdi. Ama Allah-u Teala alimlere benzeterek dinin yeni olaylara karşı cevabını verme yetkisi verdi. Buna kıyas diyoruz. Misal, çok misaller verebiliriz.
Evet.
Bu arada bir sorunuz yoksa ben misalime geçmek istiyorum.
Şöyle bir şey. Şimdi kıyas nasıl yapılır?
Ona geleceğim.
Ona geleceksiniz. Bir de sıhhatli kıyas, sıhhatsiz kıyas. Yani böyle bir ayrım.
Yerinde kıyas, yerinde veya kıyas, yanlış kıyas.
Yanlış tabii, kıyas. Tabii. Böyle bir ihtimal söz konusu mu? Ya da mesela alimlerin tıpkı Tevrat'ın şeyleri gibi yani Rableşmesi haşa söz konusu olabilir mi bu yanlış kıyas yöntemleriyle?
Şimdi birincisi, Allah bir hüküm indiriyor.
Evet.
Bu hükmün neticesi belli. Mesela diyor ki kumarı size yasak ettim ve haramdır diyor.
Evet.
Kumar nedir? Bunu araştırıyoruz. Çünkü tarif ediyor, şu şu yasaktır size evet. diyor. Alkolü yasak ettim diyor.
Evet.
İnceliyoruz. Şimdi örnek verelim. Kumar, Kur'an'ın indiği zaman, mesela işte bir sahnede 3 top kumaş var diyelim. Sana bir taş veriyorlar, bu taşı uzaktan atıyorsun. Hangi kumaşın üstüne düşerse o senin oluyor.
Evet.
Böyle bir kumar çeşidi varmış o zaman. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı evet. böyle oynanıyor herhalde kumar. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in haram dediği kumar.
Evet.
Şimdi haram dediği kumar sabit. Bunda bir sıkıntı yok. Kimse evet. buna helal diyemez.
Evet.
Ama bir piyango türüne geliyoruz şimdi. Piyango da böyle değil ama.
Farklılaşmış.
Ha, piyango da kumardır nasıl diyor şimdi bir alim?
Evet. Evet.
En canlı örneğini verelim.
Tabii.
Kur'an'da yok. Peygamberin evet. sünnetinde böyle bir yasak yok. Ashab-ı kiram döneminde böyle bir şey yok.
Evet.
Hatta bugünkü piyango çeşidi Ebu Hanife döneminde de yok.
Evet.
Çok yakın zamanın. Evet. Bir tane kağıt alıyorsun. O kağıttan yılbaşında yahut işte filan yerde bir şey çıkıyor sana.
Evet.
Çıkıyor veya çıkmıyor. Şimdi oradaki kumarla buradaki kumar dediğimiz şeyin arasında benzeşen bir nokta var. O benzeşeni alim keşfediyor. Nedir o? Ben sadece bir taş 1 lira verip satın almıştım. O taşı hangi kumaşın üstüne attıysam o benim olmuştu.
Evet.
Dolayısıyla o taş 5 kuruş etmiyor.
Evet.
Ama taş bir yere isabet edecek, etmezse ben kumaş alamayacağım. O zamanken peygamber zamanında evet, ayetin evet. indiği zaman.
Evet.
El meysir diyor Kur'an-ı Kerim. Meysir dediği Kur'an-ı Kerim'in kumar eti, bana bir taş veriyorlar. Yuvarlak bir çakıl taşı. Bu 1 lira diyor. Aldım o taşı ben. At buradaki top kumaşlara diyor. Rastlamazsa, birine tutturamazsan gitti.
Gitti.
1 lira gitti.
Evet.
Hangisine 1 liralığa da tutturursun, 5 kuruşluğa da tutturursun. Dolayısıyla buradaki özne, ben değersiz bir şeyi değere dönüştürmeyi şansa bırakan bir yatırım yapıyorum.
Evet, evet.
Bugün piyango bileti
ya da o diyelim ki o sistemi işleten adam.
Kumarcı.
Yani o, kumarcı yani.
Kumarcı adam.
Evet.
Şimdi piyango bileti 5 kuruş eden bir şey değil. Kağıt üstünde seri numara var bir tane.
Tabii.
Çıkar çıkmaz meçhul.
Evet.
Ama sen ona 1 lira veriyorsun diyelim.
Evet.
O 1 lirayla bir numara üzerinden sana bir şey çıkacak veya çıkmayacak.
Evet.
Çıkmazsa o kağıdı yırtıp atacaksın.
Evet.
Çıkarsa götüreceksin, 1 milyonumu verin diyeceksin.
Evet.
Buradaki gerekçe Arapça ifadesiyle illet.
Evet, illet.
İllet %100 uyuşuyor.
Evet.
Bu zamanda Ebu Hanife ve onun gibi bir müçtehit rahmetullahi aleyh diyor ki madem Allah kumarı yasakladı. Kumardaki mantık da buydu.
Evet.
Bu mantık nereye uyuyorsa biz ona kumar deriz.
Kumar deriz diyor.
Bitti. Evet. Dolayısıyla bunun adı ha piyango olmuş, evet, ha şans oyunu olmuş, ha internet üzerinden şu yapmak olmuş. Sistem değişmiyor.
Evet.
Dolayısıyla birisi çıkıp diyemiyor ki yahu tuş mu vardı, klavye mi vardı peygamber zamanında da aleyhissalatü vesselam, o zamanki kumara nasıl benzetiyorsunuz bunu diyemiyor. Diye. Gerekçeyi benzetiyoruz.
Çünkü gerekçe.
Gerekçe.
Evet.
Eğer bunu böyle kabul etmezsek o zaman kurşunla insan öldürmek mübah olur. Çünkü peygamber zamanında ya balta ile öldürülüyordu ya mizrakla öldürülüyordu. Kurşun yoktu.
Kurşun yoktu.
Ama ne diyoruz? Kılıcı, baltası, mızrağı değil, canın çıkmasıdır suç olan, evet, öldürmekte.
Evet. Sen şimdi canı çıkartan neyse,
her neyse,
evet,
ne yaptık? Öldürmeye kıyas ettik.
Evet.
Baltayı, kılıcı, mızrağı değil,
evet,
gerekçeyi baz alıp
araç değişse de ha, gerekçe
mesela,
aynı kalıyor.
Gaz vererek öldürme.
Mesela.
Efendimiz zamanında yoktu.
Yoktu, evet.
100 senelik bir olay ya da 150 senelik bile değildir değil mi dünyada, evet, gazla öldürme. Olur diyelim 150 senelik, evet, olsun. E şimdi gazla öldürenler katil hükmünde değildir diyebilir miyiz?
Diyebilir miyiz? Evet.
Çünkü gerekçe öldürme aleti değildir.
Evet.
Öldürmede canın çıkmasıdır,
evet,
söz konusu,
evet,
olan. Bu can çıkma hangi yöntemle yapılırsa yapılsın ortada cinayet olur, katil olur. Aynı şey alkol içinde geçerli. Bu çok önemli zannediyorum bu örneği verirsek. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında likör yoktu.
Evet.
Bugünkü necis ismiyle analım. Likör yoktu.
Birçok şimdiki alkollü içki türü yoktu denebilir.
Şampanya yoktu.
Evet.
Şimdi birisi ne vardı mesela? Hurma şarabı vardı.
Evet.
Kabak şarabı vardı.
Evet.
Bildiğimiz kabak var ya bizim,
evet,
balkabağı dediğimiz.
Evet.
O ortadan kesiliyormuş ya da üstü açılıyor.
Bunu duymamıştım.
Tabii çok meşhurdur. Efendimizin, evet, Medine'ye geldiğinde ilk yasakladığı şeylerden biri o.
Evet.
Efendimiz kabağı çok seviyor. O yüzden kabak demek ki o zaman yaygın bir bitki çeşidi.
Evet, evet.
Yani o zaman ben gerçi Suudi Arabistan'da kaldığım zaman
sevdiği kabak, onu da öğrenelim. Bu bal kabağı mı yoksa yemek için yapılan kabak mı?
Yok, bal kabağı. Tatlısını seviyor.
Evet.
Tatlı.
Ben demek de o diğer zaman, kabak zannediyorum.
Yok, kendiliğinden de tatlı herhalde daha çok, evet, daha hormonsuz olduğu için. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabağı seviyor, sütü seviyor, hayvanın butundan seviyor. Yani bu belli sevdiği yiyecekler var ama seviyor derken onu yemek için Yemen'e gitmiyor.
Gitmiyor.
Yani, yani gelince önüne bunu sevdiği yüz hareketlerinden anlaşılıyor şeklinde. Şimdi mesela kabağı nasıl şarap yapıyorlarmış? Kabak belli ki çok şekerli o zaman. Bizim de Karadeniz'de hala kabaklar öyledir.
Hmm.
Köylüler, köyde, bizim köylerde yaşayan köylü akrabalarımız böyle paketler içinde getirirler kabağı İstanbul'a.
Evet,
şimdi
doğru,
2010'lu tabii yıllarda yani.
Evet.
Onlar için çok değerli bir hediyedir. Böyle hakikaten hiç şeker konmaz. Demek,
demek orijinalinde
bu kabak büyük ihtimalle
şeker vardı.
Kendisi böyle şeftali gibi şekerli bir şey,
evet,
herhalde.
Enteresan.
Kesiyorlarmış üstten. İçini su dolduruyorlar, güneşe bırakıyorlar.
Hmm, orada mayalanıyor.
Mayalanıyor. Bir zaman sonra şarap diye içiyorlar.
Evet.
Medine'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiğinde yeni gelen, Müslim'de hadis-i şerif var mesela. Yeni gelenlere şartın ne diye soruyorlar Efendimiz'e. Müslüman olacaklar. Efendimiz sayıyor sayıyor. Mesela bundan şarap yapmayacaksınız diye de söz alıyor.
Hmm.
Yani içkinin...
Ya biat şartlarından biri de
var. Yani iman edeceksiniz der gibi.
Evet.
Daha sonra Müslüman olanlara bunu bir daha şart koşmuyor, oturmuş oluyor.
Çünkü
bu herhalde
büyük
oturmuş, evet, oluyor. Şimdi burada yani şu anda Türkiye'de mesela belki ilk defa bizden duyuyordur pek çok insan kabağı kesip şarap yapıyorlar canın,
evet,
önünde.
Ben de ilk defa yani, duydum.
İlk defa böyle bir şey şimdi gündemde yok.
Evet.
Ama şimdi ne olabilir mesela? Kayısı hoşafı yaptınız, üzüm, evet, hoşafı yaptınız değil mi? Yaz günü onu balkona bırakın, 3 gün sonra geldiğinizde köpük köpük olduğunu görürsünüz.
Evet.
Yani bizim yöremizde de bu üzümden yapılıyor veya işte filan tatlı nesneden yapılıyor. Şekerli, glikozu,
evet,
olan bir maddeden yapılıyor. O zaman hurmadan veya kabaktan
yapılıyor.
Şimdi bir Müslüman olarak biz, dinimizin yasakladığı içki çeşitleri derken kabak ve hurmadan yapılanlar diye başlamıyoruz. Ne diyoruz? Sarhoşluk veren her şey yasak diyoruz.
Evet.
Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
illet sarhoşluk
vermesin. Önce kabak Tan böyle bir şarap yapmayacaksınız diye ikaz etti. Bunu kabul edildi. Sonra sarhoşluk veren her şey haramdır diye gerekçesini belirtti.
Evet.
İllet dediğimiz gerekçe ortaya çıktı. Bunu fakirler aldılar. Sen buna ister likörde, ister şampanyada, ister ne dersen, istersen saf su de adına, beyaz su de, siyah su de, ne dersen de ismi önemli değil. Bundan bir kaşık alındığında beyine etki ediyorsa bu, bitti. Bunun adı alkoltür.
Evet.
Hamr dediğimiz şeydir. İsminin meyveye göre, yapılış şekline göre değiştirilmesi veya kimyasal olarak yapılması.
Evet.
Mesela eskiden kimyasal olarak yapılmıyordu bu. Bu şimdi kimyasal olarak yapılıyor. Bildiğimiz evet. Alkol kimyasal olarak yapılıyor. Bunun içecek malzeme olarak kullanılması haramdır. Peki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh veya diğer müçtehitler, malikler bunu nasıl belirlemişler? Biz kabak tatlısından içki yapmak diyoruz. Onlar kabak tatlısından beyni uyuşturan şey yapmak diye özünü anlıyorlar bunun.
Evet.
Bugün kim beyni uyuşturan hangi içeceği yaparsa aynı hükmü ona geçerli sayıyorlar. Buna evet, kıyas diyoruz
kıyas
işte.
Diyoruz.
Yani evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o hurma veya kabaktan üretilmiş şeyleri haram etmesindeki gerekçe yakalanıyor. Nedir bu gerekçe illet? Bu beyni uyuşturuyor.
Evet.
Çünkü İslam 5 temel koruma maddesi alıyor. Bunlardan biri beyin.
Evet.
Beyin korunacak diyor. Akıl.
Akıl
beyin korunacak evet. diyor. Bu beyne zarar kurşunla da verdiğin zaman veya bir insanın kafasını duvara vurup beyin sarsıntısı geçiriyorsun. Bu nasıl haram? Bu nasıl yasak? Bir bardak beyine uyuşturma etkisi yapan herhangi bir içecek de haram.
Evet.
Buradaki alimlerimiz neyi neye benzetiyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabak tatlısını yasaklayışındaki gerekçeye tatıyorlar.
Hikme, evet.
Kabak yasak değil.
Tabii.
Onun içine su konması da haram değil.
Evet.
Ama mayalanıp, köpüklenip, uyuşturacak hale geldiğinde yasak oluyor
yasak
bu sefer.
Oluyor, evet.
Bu hayatın her şeyi için geçerli, bir tek şeyde geçerli değil. İbadetlerde evet. geçerli değil kıyas.
Evet.
Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı 4 işte 2 4 rekattır buyurdu. Biz buna kıyas ederek sabahla öğle arası boş vakit oluyor. Günler çok uzun. 3 rekatlık veya 4 rekatlık bir namaz daha koyalım deyip ibadette kıyas yapamayız.
Yani yeni ibadet üretilemez.
Üretilemez.
Evet.
Bu olaylar ibadetlerin dışında kalan günlük hayatımıza dair meselelerde yenilenme oluyor.
Evet.
Çünkü o zaman da 24 saatti dünya hayatı. Evet. O zaman da insanlar gece uyuyor, gündüz yani. O mekanizmasında dünyanın bir değişiklik yok.
Evet.
Giyilen elbisede değişiklik var. Mesela çok basit bir misal, örnek olarak zikredelim. Şimdi erkek Müslümanın ipekten mamul bir şey giymesi haramdır.
Haramdır.
İpekten mamul bir şey giymesi haramdır.
Evet.
Kadınlara ise helaldir.
Evet.
Şimdi bu kıyamete kadar geçerli. Erkek Müslüman ipek bir gömlek giyemez.
Evet.
İpek mindere oturamaz. Bayanlar için serbest ama bunu evet. özellikle vurgulayalım. Bu nas dediğimiz ayet veya hadis türü bir şeyle sabit olduğu için bir Müslüman kalkıp da bunu 5 asır sonra değiştirelim diyemez.
Evet.
Ama şöyle bir sorun olur ya da şöyle bir şey çıkar karşımıza. Bugün bir kumaş çeşidini de fabrikalar ipek adıyla üretiyorlar.
Aslında ipek değil.
Aslında ipek. İpek nedir?
İpek
bir hayvanın arıya benzeyen çalışma sistemi olarak arıya benzeyen bir hayvanın
i̇pek
ürünü.
İpek böceğinin.
Yani ipek böceği olan yani daha işte kelebekler dönüşüyor falan vesaire hı hı. ya. Şimdi burada Allah-u Teala'nın
ürettiği bir koza yani. Koza, ipek böceğinin koza, ürettiği bir koza.
Bu tıpkı arının balı gibi çok zor üretildiğinden.
Tabii.
Yani kolay kolay nasıl arı mesela tonlarca bal yapamıyor. İpek böceğinden de milyonlarca metrelik bir kumaş yapılamıyor hiçbir zaman. Bu yüzden krallar filan işte giyiyor. Adamın işte büyük büyük serveti varsa pipekten bir minderi oluyor. Çünkü her baba yiğidin oturacağı bir şey değil.
Evet.
Yani gibi algılanıyor. Ama teknoloji gelişmiş. Kumaşın bir çeşidine ipek demişler. Parlaklığını da ona benzetmişler. Al sana işte ipek. Caiz mi bu diye sorduğumuzda o ipeğin yasaklanmasındaki gerekçe burada yok. Çünkü tonlarca milyonlarca metre üretilebilecek kadar basit bir şeye döndü. Asas orijinal o değil. Dolayısıyla fabrikaların ürettiği kumaşın üstünde ipek yazıyor olması ipekleştirmiyor onu. Çünkü orijinal bir anlayan biri bakıyor. Hadi be, bu orijinal değil de sen bunu diyor, kime kandırıyorsun diyor.
Peki orada o kıyas için bir gerekçe benzeşmesi.
İşte gerekçe ne burada?
Mesela ipeğin yasak olmasının gerekçesini bulmamız lazım önce.
Her şeye %100 gerekçe bulamıyoruz. Çünkü her şeyi, bazı şeyler bir gerekçesiz de yasaklanıyor.
Evet.
Veya o gerekçe insanoğlu asırlar sonra, mesela köpeklerin necasetiyle ilgili, köpek necis.
Evet.
Satılması, alınması haram.
Evet.
Mesela genel bir kural bu. Bu henüz bilinmiş bir şey değildir. Belki kim bilir 2500'lü yıllarda insanoğlu köpekle ilgili büyük bir keşif yapacak.
Evet.
Yani köpeğin belki bugünkü mevcut kanser mesela, yani köpeğin bir mahallede dolaşmasından kaynaklanıyor belki. Belki yani.
Bilmiyoruz ama.
Hiçbir şey bilmiyoruz.
Bilmiyoruz.
Dolayısıyla bu hükmü Allah bilir deyip bekletiyoruz.
Evet.
Sabit bir hükümse. Bunu Allah bilir diyor.
Gerekçesini bilemediğimiz, anlayamadığımız
İpekteki gerekçe genel olarak şeriatın naslarında dünyada erkeğe yasak, kıyamet günü ise cennette ödül.
Evet.
Çünkü dünyada insan oğlunun temel gururlanma maddelerinden birisi bu. Erkeğin ise bir ipek üzerinden gururlanacak, kibirlenecek bir kafa yapısına sahip olmaması gerekiyor. Zinet kadına ait bir hak.
Evet.
O yüzden altın da
erkeğe
haram.
Erkek için haram.
Bu mantıktan dolayı haram. Evet. Ama bu %100 değil. Allah biliyor bunun temel illetini. Sadece hadisi şeriflerde ipucu veriliyor bu konuda. Fabrikada üretildiği zaman on binlerce metre, normal ipek kumaşla pamuk kumaş yan yana satılıyor zaten.
Evet.
Ama öbürü yan yana satılmıyor. Bir şehirde.
O zaman şuraya mı geliyor şimdi, akla gelir o. Yani bu piyasada ipek diye satılan kumaşların erkekler tarafından kullanılması yani o haram kapsamına girmez.
O,
ona mı geliyoruz?
Yani adına ipek denmiş olması ipekleştirmiyor. Her sarı altın olmadığı gibi.
Evet.
Sarı altın orijinal ipek için haram diyoruz. Ama bir kumaşın ipek cinsi diye piyasaya sürülmesi uzmanı tarafından hiçbir zaman onu ipekleştirmiyor.
Evet.
Baktığında bu ipek değil diyor. Tıpkı çocuğun.
Sanki şöyle, yani genelde Müslümanlar arasında o tür ipek diye satılan şeylerin erkekler için haram olan ipek olduğu anlayışı vardır.
Şimdi ona geleceğim.
Evet.
Yani giymeli mi bir Müslüman, giymemeli mi, ona söyleyeceğim. Çıplak kalırsa giymeli. Yani çıplak kalırsa zaruret var ortada.
Zaruret var.
Yani şeriatımızın bizden bu kadar sanki bir başka bir şey kalmamış gibi böyle bir emrini zorlarsa bir Müslüman, işte 40 dereden su getirip bu helal midir değil midir derse, bu çok hoş bir şey değil yani.
Evet.
Müslümanın bu kadar nimetlerinin Allah-u Teala'nın gökyüzüne kadar yükseldiği bir zamanda bu noktayı şeriatını zorlamaması lazım. Mesela çok önemli hocam. Altın,
evet,
bir erkeğin parmağında işte 500 lira etmez herhalde bir yüzük.
Evet.
En değerli altın da olsa.
Alyans, evet.
Ama mesela çok değerli taşlar var, 5 milyon belki. Onu haram etmiyor şeriatımız.
Değil mi? Evet.
Hikmet-i ilahi yani, bu sadece altında böyle, böyle bir çizili madde var. Altın haram. Yani madem fors atacaksın, git bunu başka bir madde üzerinden at. İşte filan elması tak mesela, haram değil, günah değil.
Evet.
Yani onun yüzde bir kadar değersiz olan, mesela filan elmastan şu kadar daha değersiz olan bir altını sadece toplum böyle cazip görüyor diye parmağına takması bir Müslümanın zafiyettir bu.
Evet.
Bunu iman,
evet,
zafiyeti demiyorum ama bakış zafiyeti bu.
Evet.
Yani bakış,
güzel,
zafiyeti. Güzel. İpekte de geçerli bu.
Evet.
Altında da geçerli. Şimdi özellikle konumuz ipek konusu değil. altın konusu değil, alkol konusu da değil, kıyas ediyoruz. Yani fakih dediğimiz, yani dini, müştehit
dediğimiz,
dini, müştehit, fakih, hepsi aynı manada. Allame diyoruz mesela. Bu da bir müştehit gibi bir
fakih
kavram.
Fakih de dinde derinleşmiş.
Dini çok derin anlayan insandır. Insan anlamında. Ama dinde felsefe üreten adam değil hocam.
Evet.
Öyle derinleşmiş değil. O batarak derinleşmiş.
Evet.
Din üzerinden felsefe yapmak batmaktır.
Evet.
Dinin o deruni dünyasına ölçüleriyle girmiş. Evet. Allah'ın kitabı 1 numara, sünnet 2 numara, ümmetin icmağı 3 numara, fukahanın önceki, fakihlerin, müştehitlerin kıyasları 4 numara. Bu mantık üzerinden yürümüş
birisi.
Şöyle
de bir şey, yani tabii bu kıyasla birlikte müştehidi de, içtihadı da birlikte konuşmak gerekiyor. Yani müştehidin, demin siz dediniz ki işte Kur'an'ı iyi bilmesi lazım, sünneti iyi bilmesi lazım. Onun dışında da acaba yani hüküm çıkarma konusunda hassasiyet bakımından, yani İslam'ın ölçülerine hassasiyet bakımından bir karakter özelliği işaretlenebilir mi hocam?
Şimdi tabii hocam inşallah sözümüz haddini aşmış bir söz olmaz. Yani biz müştehit derken sadece bilgi stokçusu demiyoruz. Müslümanların derdiyle dertli alime müştehit diyoruz biz.
Evet.
Herhangi bir oryantalist çok şey biliyor olabilir.
Evet.
Ya da bilgisayarın önünde oturan birisi güçlü bir İslam kütüphanesi yüklenmiş bir programla allamedir.
Evet.
Yani içtihat etmek, Müslümanların dinlerini, Müslümanların ümmetini, Müslümanların imanını, geleceğini dert edip uyuyamayan adamın işi hocam.
Evet.
Kültürel faaliyet yapan birisinin işi değil. Dolayısıyla bizim diyelim, hani bizim kelimesini bu bahsettiğim standardı belirlemek için söylüyorum. Bizim bir müştehidimizin yanılmış olması bile sevaptır.
Evet.
Allah razı olsun deriz yanılgısına bile.
Yanılgısına bile.
Bizim olmayan, yani ümmeti Muhammed'den olmayan, derdi ümmeti Muhammed olmayan, sadece akademik bir ünvan kazanmak ya da işte şöhret yapmak veya basına hizmet etmek, neyse artık.
Evet.
Gayeli birisi doğru söylemiş olsa bile bize yaramaz.
Evet.
Atar gideriz. Doğrusu bile lazım değil onun.
Evet.
Bizimkinin eğrisi de bizimdir. Onun için Ebu Hanife rahmetullahi aleyh 3 içtihadında yanılmış olsa bile mesela bizim imamımızdır.
Bizim imamımız.
Niye? Bizim o çünkü.
Evet.
Bu ümmetin çocuğu.
Evet.
Yani buradaki meselemiz bizim bir defa bir kıyas yapmak.
Evet.
%100 tam Allah'ın dediğini demek değildir. Bu mümkün değil.
Gene de Allahu alem.
Yani ne yaparsa yapsın, evet, müştehit. Ne kadar isabet ederse etsin, Allah kabul ederse o dediğini, o hüküm olacak. Ama
evet,
biz mesuliyet altında kalmıyoruz. Neden? Kul olarak Rabbimizin önümüze açtığı sınır bu kadardır. O sınırlar kadar çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İmam Malik'in peşinden gidiyoruz, İmam Şafii'nin peşinden gidiyoruz. Onu da putlaştırmıyoruz ama. Putlaştırmıyoruz. O da çünkü Allah böyle dedi, Kur'an'da dediği için. Bunu da buna benzettim dediği için. Vallahi bana böyle uygun görüyor çocuklar, bundan sonra şöyle yapın, namazı şu kadar kılın dese, ona bir daha bizim imamımız dedim, ne demek sana göre namaz kılacağız.
Evet.
Ben Peygamber aleyhisselamın şu sözünü baktım, bunu da ona benzettim dediği için. Yani bizim dairemizin içerisinde ümmeti Muhammed'in değerlerinin ortasında kalan bir müştehit müştehittir. Yoksa bu standartların dışında, çok şeytan herkesten çok biliyordu zaten. İblis allameydi yani.
Evet.
Onun bilgisinden bir istifade edecek halimiz yok. Dolayısıyla kıyas toplumun menfaatlerini tatmin etme güdüsü değildir ümmetin içinde.
Bu da çok önemli. Biraz açalım bu şeyi.
Açalım tabii. Yani şimdi mesela işte kızlarımız filan sporu yapacaklar. İşte filan sporu yaparken de bedenleri teşhir olacak, televizyonda izlenecekler. Ama ashab-ı kiramın kadınları da Uhud'da su taşımışlardı. Ona benzetiyoruz şimdi. Fesübhanallah, böyle bir şey olur mu ya? Ashabın kadınları spor yaparken kameranın önüne mi çıktılar? Ne demek bu? Yani benzettiğimiz şey gülünç denecek kadar farklı.
Evet.
Yani peygamber öldü diye haber gelmiş Medine'ye, onlar da koşmuşlar bir yardımımız olsun diye. Sen spor yapan kızları televizyonda göstereceksin. Ashabın kadınları da Uhud'a gitmişlerdi. Böyle bir benzetme yapmıyoruz. Ya bunu niye yapıyorsun dendiğinde de aksi takdirde bizim kızlarımız hantal oluyor, kül oluyorlar. Onları da spora teşvik için böyle bir şey görüyor. Yani yaptığımız kıyas, içtihat toplumumuzun gazını almak için olmamalı.
Evet, çok müthiş bir şey.
Yani
evet.
Müslüman toplumun İslam'ın özünden geri doğru gidişini din yastığına oturtmak olmamalı bu kıyas ve içtihat. Evet. Bu hıyanet olur.
İçini rahatlatmak için, yani günah da işlemiyoruz bunu yaparken demesine yol açmak için falan olmamalı.
Yani mesela modern bir örnek verelim. Şimdi banyo yapınca Müslüman Ramazan'da orucu bozulur mu? Bozulmaz. Çok basit, su alabilecek bölümlerinden insan vücuduna su kaçırmadıysa banyo yapmak, duş almak bozmaz. Yüzme yarışı yapalım mı şimdi Ramazan'da madem böyle bir ruhsat var? El insaf. Evet. Yani koca Ramazan-ı Şerif'in hürmetine bir yüzme yarışını erteleyemiyorsak ibadetin ağırlığı nerede kaldı?
Nerede kaldı?
Yani burada bizim kıyas etmeye kalkmamız, fukaha önce böyle kıyas etmiş, biz de buna kıyas ettik. İşte ya bir dakika, bu sadece su kaçma meselesi mi vücutta, oruç bozulma? Oruçlu bir insanın performansı düşük olacak yüzmede. Bunları niye düşünüp de orucu öne çıkaralım, orucu feda etmeyelim de yüzmeyi feda edelim demeyelim?
Evet, evet.
Yani burada
yüzmeyi feda etmemek için orucu feda ediyorsun.
Yani bunun gibi yüzlerce örnek bulabiliriz.
Doğru.
Bu da hep işte ashab-ı kirama, İmam-ı Azam'a benzeterek yapılan işler. Mesela faiz konusunda çok kötü kıyaslar yapılıyor. Şu şöyledir, bu böyledir. Mesela çok enteresan. Ne deniyor? Zaruret var diyor kredi almak için diyor. Açalım ashab-ı kiramın zaruret dediği şeyi. Ölüyor, ölürken bu alkolü kullanabilir miyim diyor, alkollü içeceği. Ölüyor çünkü. Beyefendinin sorduğu zaruret ise 140 metrekarelik dairede oturuyormuşlar, 4 nüfus olmuşlar, 160 metrekareye taşınacaklar, zaruret var ortada.
Evi değiştirmek. Halbuki bunun için kredi kullanmak.
İstanbul'a gelmeden babası 40 metrekarelik yerde 8 nüfus oturuyordu. Yaşanabiliyordu. Üstelik hiçbir teknik cihaz yoktu.
Evet.
Ha, burada ne yapıyoruz? Hayat müreffeh hale geliyor. Zevkli hale geliyor. Ayak ayak üstüne indirmeyecek kadar keyfine düşkün bir nesil geliyor. İslam'ı da bu keyfe mütenasip bir din haline getirmek için kıyas yapıyoruz biz. Bu din pazarlamaktır.
Evet.
Bu Allah'ın şeriatıyla oynamaktır. Nefsimize, zevkimize uydurmaktır maazallah.
O zaman bu ilim değil. Kıyas alanı biraz riskli bir alan hocam. Kaygan bir alan.
Kıyas yani, kalp ameliyatı gibi doktorun elinde.
Evet.
Yani masada kalma riski çok yüksek.
Evet.
O yüzden doktor uzman değilse yaptığı cinayettir.
Evet.
Uzmansa hatasını da ne yapıyoruz? Doktorun elinde değil, Allah vermemiş.
Bunu kıyaslarsak yani kıyasa, uzman değilse ya, cinayettir.
Ebu Hanife kıyas yaptığında
evet.
Dedik ki talebeleri bile itiraz etmiş, üstad biz bunu böyle düşünmüyoruz evet. diye. Doğru diyorsunuz çocuklar demiş. Tamam evet, mesele evet. bitti. Uzman olduğu için, bizden biri olduğu için, ümmeti Muhammed'in çocuğu olduğu için, işte filan Harvard Üniversitesi'nde tezini kabul ettirmek gibi derdi olmadığı için.
Evet.
Ya da işte medya kınamasın diye evirip kıvırıp kuşa benzetip leylekten güvercin üretmeye kalkmadığı için Ebu Hanife, Ebu Yusuf bir şey dediği zaman bizden diye zaten yani baş üstüne ediyoruz.
Evet, evet.
Ama aksi olduğu zaman oturup 40 kere düşünüyoruz. Bu niye böyle diyoruz. Niye sen dinimizi satmaya kalkıyorsun diyoruz. İşte faiz konusunda çok kötü örnekler geliyor. Ben bir misal yapmak lütfen. İstiyorum. Babamın bir menkıbesi, bir kere daha bunu zikrettik zannediyorum. Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyh. İstanbul müftüsü olduğu zamanlarda babam ziyaretine gitmiş, elini öpmek için böyle sık sık ziyaret edermiş. Ona ait bayağı da hatıralarını dinledim babamdan. Babam oradayken İstanbul Küçükköy'den bir grup misafirine, misafir olarak Müftü Bey'e gelmişler.
Evet.
Ömer Nasuh Bilmen'e yani. Babam orada bir misafir. İşte iki hoca efendi oturup konuşuyorlar. Onlar da fetva sormaya gelmişler.
Evet.
Şimdi fetvaları şu. Demişler ki hoca efendi, biz Küçükköy'e bir cami yaptıracağız. Para bulamıyoruz. Deve güreşi yaptırmayı düşünüyoruz.
Evet,
İstanbul'da ben hatırlıyorum o yılları, deve güreşleri olurdu. Bayağı işte 70'li yıllardan sonra pek görmedim ama 70'li yıllara kadar deve güreşleri hatırlıyorum ben. Böyle çocukken gider bakardık. Evet. Deve güreşi yaptıracaklar, milletten de orada güreşi seyredenlerden para toplayacaklar. Cami yapacaklar. Şimdi hoca efendi bunu dinlemiş. Başka bir seçeneğiniz yok mu gibi bir itirazda bulunmuş. Yok demişler, başka türlü cami yapamayacağız. Hoca efendi de buyurmuş ki siz hayvanlara eziyet edip Allah'a ibadet edeceksiniz. Kalsın o ibadet demiş.
Güzel.
Kalsın o ibadet demiş. Şimdi burada bakın çok önemli. Allah rahmet eylesin, Ömer Nasuhi Efendi deve güreşi caiz mi değil mi filan o açıdan girmiyor.
Evet.
Belki deve güreşi caizdir bir spor çeşidi olarak. Evet. O açıdan girmiyor ama cami gibi, namaz gibi bir ibadetin bu kadar basit bir mantığın üzerine kurulmasından rahatsız.
Evet.
Bu gerçekten muhteşem bir şey hocam.
Muhteşem bir şey. Tabii.
Şimdi ben olsam, müftü olsaydım, bana gelselerdi, hemen ilk açacağım şey deve güreşleri caiz mi ona bakardım. Caizse caiz yapın bunu. Ama hoca efendi öyle bakmamış. Allah'ın namaz için emrettiği bir ibadethanenin hayvana eziyetle kurulmasını aklına sığdıramamış.
Evet. Kalbine, vicdanına
sığdıramamış. Yani şimdi kıyas yapacağız diyoruz ama bunu niye yapacağız? Menfaatlerimiz, zevklerimiz, çocuklarımız, fobilerimiz, hobilerimiz tatmin olsun diye mi?
Evet.
Yani bu ise İslam kıyası dördüncü kaynaktır derken bunu kastetmiyor.
Evet.
Yani bizim menfaatimiz değil, Allah'ın rızasını esas alacağız ama hayat elimizde donuk bir pakete dönüşmesin diye de elbette Rabbimizin çizdiği çizgiler dahilinde kalarak kıyas yapacak alimlerimiz. Ama bu herhangi bir bizim gibi işte İmam Hatip bitirmiş birisinin yapacağı bir iş değil. Çünkü gördüm dediğinden bir şey göremiyorsun aslında evet. Sen. Yani bu alkol diyorsun. Alkolün altında da bir sürü ham madde daha var.
Evet.
Bu sebepledir ki mesela fıkıh kitaplarında bakıyoruz. On binlerce kıyas var fıkıh kitabında.
Evet.
Bu yani belki 10.000 diyorum ben. 100.000'den de fazla bir kıyas toplanabilir. Şöyle bir gün içerisinde yapılmış kıyasları internetten veya işte bilgisayar üzerinden toplasak 100.000'ler çıkar karşımıza tarih boyunca yapılmış.
Evet.
Şimdi bakıyoruz büyük bir müçtehit. Mesela Ebu Hanife. İşte hep müçtehit deyince yani o akla geliyor da tek müçtehit değil ama bütün insanlar fıkıhta onun çoluk çocuğu durumunda olunca adı hep onun akla geliyor. Rahmetullahi aleyhim cemiyan.
Yani birlikte İmam Şafii'yi sayabilirsiniz.
Hepsi. Yani,
Ahmet bin Hanbel'i sayabilirsiniz.
Bu mektebin
tabii.
Talebeleri hepsi.
Evet,
hepsi
evet.
Mektebi. Onların her birinin binlerce talebesi var.
Talebesi.
Hala geliyor elhamdülillah. Şimdi kıyas yapıyor. Böyle büyük bir isim. Kıyas yapıyor. Bu kıyası A'yı B'ye benzetiyor. C'dir sonuç diyor.
Evet.
Tamam. Şimdi biz böyle uzaktan bakıyoruz, hepimiz teslim olduk, Ebu Hanife kıyas yaptı diyoruz. Ama bakıyoruz ki Ebu Hanife'den sonra gelen biri bu kıyas yanlış diyor.
Evet.
Allah Allah, bu bunun rakibi mi, düşmanı mı? Yok, en candan talebesi.
Evet.
En candan talebesi. Bu kıyasta...
Şurası, şu benzetme yanlış diyor mesela. Ha,
şimdi Ebu Hanife 1000 üzerinden... 1000 puanlık bir müçtehit alim diyelim. Ebu Yusuf 1000 üzerinden 980'lik diyelim. İmam Muhammed 975'lik diyelim. Sembolik şeyler, böyle bir rakam yok ortada. Şimdi bir de Ebu Hanife ile benim gibi birini, Ebu Yusuf'la benim gibi birini ölçsek eksi 1000'e çıkıyoruz neredeyse rakam.
Evet.
Yani bıraksam 1000'in 900'ü eksilere iniyoruz.
Evet.
Nedir bildiğimiz, ettiğimiz, takvamız, zühdümüz, fedakarlığımız, teheccüdümüz, her şeyi sayarsan bizim konuşmamamız lazım. Şimdi o büyük rakamlı insanlar bile bir içtihat yapıyorlar, kıyas yapıyorlar. onda bir miktar sıkıntı buluyor talebesi. Tam evet, isabet evet. etmedi diyor. Dolayısıyla bizim gibilerin münferit bir çalışma yapıp bunu buna kıyas ettim demesinde isabet oranı düşük.
Hocam buradan şimdi çok fazla zaman kalmadı. 1-2 dakika. Yani belki bir başka sohbette de onu yapmak lazım ama kısaca isterseniz. Yani hani içtihat kapısı kapandı. Yani şu sizin son söylediğiniz şeyden yani birileri de oraya varıyor. Yani acaba yeterli alim hala var mıdır, bulunabilir mi? Yani hala kıyas yapacak liyakatte insan var mıdır? Yoksa biz sadece diyelim İmam Ebu Hanife'ye işte başvurarak mı çözeceğiz şeylerimizi?
Tabii. Bu yani çok önemli bir konu hocam. Belki bunu özel görüşmemiz
özel
de lazım.
Özel şey yapalım ama şöyle şu kısaca.
Hocam içtihat kapısını, evet. içtihat kapısını Ebu Hanife açtıysa o gidince kapansın.
Evet.
Allah açtıysa o kapatmadan kimse kapatamaz bu kapıyı. Yani içtihadı kim açtı?
Evet.
Peygamber Efendimiz Muaz'a Yemen'e gönderirken içtihat kapısı açtı. Filan tarihte de kapanacaktır bu demedi kimseye.
Evet.
Yani Allah'ın açtığı bir kapıyı bir kul kapatamaz. Kapattığı zaman yani namazı iptal etmiş gibi oluruz maazallah.
Evet.
Bunun yerine Müslümanlar olarak biz içtihat kapısı açındı mı kapandı mı sorgulaması yerine içtihat için gerekli yatırımı yapıyoruz mu yapmıyoruz mu ona bakalım.
Evet,
yani
evet.
içtihat insan emeğiyle insan beyniyle oluyor. Bütün zeki çocukların bütün projelerin tıbba mühendisliklere kaydırıldığı bir 200 seneden sonra gelinen noktadır bu. Onun için içtihat kapısı kapandı diyoruz. Şöyle çocuklarımızı 10 yaşından itibaren şeriat ilimlerinin Kur'an sünneti fıkhının temelini bildikleri bir binler, 3000'ler, 5000'ler ortaya çıktığı zaman 3000, 5000 çocuk bu kapasitede yetiştirildiği zaman bunlardan 3 tanesi âlâ müçtehitler olarak biiznillah gelir.
Evet.
Bunu kimse engelleyemez çünkü Allah bu kapıyı açtı.
Kapıyı açtı.
Ama el hak mevcut pozisyonda içtihadına itimat edilecek adam var mı sorulduğunda yok demek zorunda kalıyoruz. Ama içtihadı Allah açtı kullarına kimse kapatamaz bunu. Hayat içtihadı
gereği. Müştehid olma yolu açık. İçini doldurabilene aşk olsun.
Ay Allah razı olsun hocam ne kadar güzel. Yani bu yalnız bir nesiller mücadelesi, şahıs mücadelesi değil bu.
Evet,
bir kişinin
evet.
ömrü yetmiyor buna.
O zaman ümmet müştehid yetiştirmeye evet, yatırım yapacak.
Ebu Hanife 17 yaşından sonra bu ilme girdi. Yani Ebu Hanife kendi ürünü müdür yoksa ondan önce ilmi cihat olarak görüp bir hadis için Medine'den Şam'a gidenlerin toplum birikimi midir?
Evet çok önemli.
Yani Ebu Hanife medresede yetişmiyor. Toplumun himmetinde yetişiyor.
Evet.
Büyük bir himmet var toplumda yetişiyor. O himmet 3 asırdır çökünce neticede müştehit de yok. Müştehide ihtiyaç da hisseden yok belki.
Evet.
Bu sözü bu şekilde tahsiye edelim istiyorum hocam.
İnşallah hocam. Gene konuşalım bu mevzuyu inşallah. Genişçe. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında beraberdik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Programın sonuna geldik. Kıyası konuştuk. İslam'ın kaynaklarından kıyası konuştuk. Bir başka programda beraber olmak dileğiyle hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.